Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeli almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar o da bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, bugün 12 Nisan 2016. Salı günündeyiz ve saatler 17.30. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Birkaç son dakika gelişmesi var, onlarla başlayacağız programımıza. Maalesef iyi gelişmeler değil tabii o son dakika gelişmeleri. Onlardan birisi Nusaybin'den maalesef son dakikada gelen bir haber. Mardin Nusaybin ilçesinde bir patlamanın meydana geldiğini haber veriyor ajanslar. Patlamada iki askerin şehit olduğuna ilişkin de bilgiler var. Detayları henüz gelmedi. Gelen bilgi bu kadar, geldikçe sizlere aktaracağım onu. Bugün yine Dağlıca'dan ve Şırnak'tan da şehit haberleri vardı. Ayrıca Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki saldırı da en çok konuşulan konulardan birisiydi. Yani bir alev topuna dönmüş durumda maalesef. Doğu ve Güneydoğu'da operasyonlar devam ediyor. PKK'nın saldırıları var, çatışmalar var ve maalesef ölüm haberleri var. Kilis'ten de iyi haber gelmedi. Yine iki katyuşa mermisinin kilise isabet ettiğine ilişkin bilgiler var. Orada da bir kişinin hayatını kaybettiği haberleri geliyor. Kilise bağlanacağız programımız içinde ve ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü 3 gün içinde 5 saldırı gerçekleşti kilise. Suriye tarafından, IŞİD'in etkili olduğu bölgeden ne yapmaya çalışıyorlar, niye böyle bir durum var ortada ve Türkiye nasıl cevap veriyor, bütün bu sorulara canlı yayında bir cevap almaya çalışacağız. Siyasetin en çok konuşulan konusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz, Aile Bakanı'na söylediği söz. İşte o söz üzerine geçen hafta bugün grup toplantısında konuşmuştu ve orada söylemişti o sözlerini. Bugün yine grup toplantısı vardı. Kürsüye çıktı. Benzer sözleri tekrarladı. Aslında AK Parti'nin Ensar Vakfı ile ilişkisini gizlemeye çalıştığını söyledi. Sonrasında sözü Rıza Zarrafa getirdi ve daha ağır bir cümle kullandı. Yine oklar Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor. Tartışmaların odağında CHP Genel Başkanı var. Dün Şanlıurfa'da toplanmıştı Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Başbakan Davutoğlu gençlerle bir araya geldi ve orada çalınan 50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgileriyle ilgili konuştu ve sızıntının CHP'den olduğunu söyledi. Peki bu kanıya nereden vardı? CHP bu iddiaya ne diyor? Canlı yayında bu soruların yanıtını alacağız. MHP'de de kulisler hareketli. Muhalifler bir araya geldiler ve Mayıs'ta olağanüstü kurultay için kayyuma başvuru yapmaya karar verdiler. Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında konuştu. Olağanüstü kurultay olmayacak dedi. Neye dayanarak söyledi bunu? O dayanağına ilişkin bir bilgi yok, ancak doğrudan muhalifleri cemaatle işbirliği yapmakla suçladı. Hatırlayacaksınız, Kayseri'de bir lise öğrencisi öğretmeniyle cinsel ilişkiye girmiş ve sonrasında da bunu ailesine açıklayamayınca intihar etmişti. Babasının silahıyla işte o öğretmen tutuklanmıştı. Bugün itibariyle o öğretmen tahliye edildi. Mahkemenin tahliye gerekçesi de enteresan. Bütün bunları aktaracağız sizlere. Türkiye'yi sarsan bir başka haber. O da Özgecan davası. Özgecan davası sonuçlandı. 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı o davada. İşte Özgecan'ın katili dün akşam cezaevinde infaz edildi. Silahla vuruldu. Bütün Türkiye bunu konuşuyor. Aslında birçok insan bu haberi aldıktan sonra tüh demedi. Hemen herkesin sosyal medyada özellikle bu habere sevindiğine de şahit olduk. Peki bu neden? Toplumsal olarak acaba suçlular cezalandırılmıyor? İntibası mı var insanların kafasında? Neden kaynaklanıyor? Uzmanlarla konuşacağız. Aynı zamanda o cezaevine, yüksek güvenlikli cezaevine o silah nasıl girdi? Bunu da tartışacağız. Herhalde izlemeyen kalmamıştır. Alman ZDF kanalının önüne gidip orada anons çeken bir A Haber muhabiri Mevlüt Yüksel. O anons, o video Türkiye'de en çok izlenenler arasında. Belki cümlelerine baktığınız zaman ZDF ile basın özgürlüğü açısından bir çatışmaya girmeyi hedefleyerek o anonsun çekildiğini anlıyorsunuz ama ortada bir çatışma da yok, bir gerilim de yok, sadece muhabirin gerilimi var. İşte o gerilimin kaynağındaki isim Mevlüt Yüksel, canlı yayın konuğumuz olacak. Amacın ne diye soracağız Mevlüt Yüksel'e. Bir de ekonomiden bahsedeceğiz bugün çünkü Merkez Bankası'na yeni atama yapılacak. Yeni atama ne manaya geliyor, onu ekonomi uzmanlarıyla konuşalım istiyoruz. Bir buçuk saat boyunca Türkiye'nin konuştuğu konuları derinlemesine sizlere aktarmayı planlıyoruz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz oradan YouTube üzerinden yaptığımız yayını canlı olarak görüntülü takip edebilirsiniz diyelim ve başlayalım.
Siz ne göreceksiniz, onu yaşayacaksınız.
Onu yaşayacaksınız.
Ben öyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum, kusura bakmayın.
PKK'nın eylemleri sahiplenmek üzere tekrar çatışma sürecine denildiğinde bile işlenmeyeceği, sahiplenmeyeceği olay yerine bıraktığı bir bildiridir aslında. Evet. Oluşturulmuş evet. Bir isimden ibaret.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Yolda takip edenler için aslında bir son dakika gelişmesi de İstanbul içinden verelim. İstoç'ta bir trafik kazası meydana gelmişti otobanda ve o trafik kazasına 13 araç karıştı. Bir kişi hayatını kaybetti ve öğleden sonradan bu yana kadar yaklaşık 2 saattir, 2,5 saattir trafiğe kapalı otoban. Ve bu çerçevede de tabii İstanbul'un trafiği inanılmaz derecede yoğun. Onu size de aktarmış olalım çünkü özellikle Edirne yönüne gidişlerde haritada yollar bordoya dönmüş durumda. Trafikte olanlar dikkatli olmalı ve alternatif yolları denemeli. Trafiğe çıkacak olanlarsa bu bilgileri değerlendirerek çıkmalı. Yani şu saatte pek trafiğe çıkmak akıl kârı gibi görünmüyor. Bir diğer son dakikadan bahsetmiştim. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonlarda PKK'lılarca bir eve tuzaklanmış patlayıcı imha edildi. O sırada meydana gelen iki ayrı patlamada maalesef iki asker şehit oldu. İki asker de yaralandı. Dağlıca'da da bir patlama neticesinde bir asker hayatını kaybetti. Şehit oldu. Dört asker de yaralandı yine bugün. Şırnak'taysa çatışma sonucunda bir uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yani 3 noktadan size patlama ve çatışma haberleri verdim. Şimdi 4. noktaya geçeceğiz, o da Hani, Diyarbakır'ın Hani ilçesi. Dün akşam 23.10 sıralarıydı, şiddetli bir patlama oldu Diyarbakır'ın Hani ilçesi jandarma komutanlığının önünde. İlk bilgilere göre PKK'lılar bomba yüklü bir tankerle, yanlış duymadınız, bir tankerle ilçe jandarma komutanlığı önünde getirdiler o tankeri ve infilak ettirdiler. Mazot tankerine yüklenen patlayıcının infilak etmesiyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 4'ü ağır, 38 asker yaralandı. 6 asker yakını ve 2 sivil olmak üzere 46 da yaralı var. Saldırıdan hemen sonra olay yerinde cehennem gibiydi adeta. Çünkü hemen AFAD ekipleri ve çok sayıda helikopter yardım ekipleri bölgeye doğru hareket ettiler. Bölgede PKK'lılarla gece boyunca çatışmaların olduğu bilgisi de var. Bir iddiaya göre Hani'ye gelen yollara da tuzaklama yapmış PKK'lılar ve bu nedenle tahliyeler hava yoluyla ve helikopterlerle gerçekleştirilmiş. Patlama sırasında İlçedeki birçok evin camlarının kırıldığı ve hasar gördüğüne ilişkin bilgiler var. Ayrıca internet, elektrik, su gibi bütün ihtiyaçları giderebilecek noktalarda da sıkıntılar yaşanmış. Hani de şehit olan asker için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde bugün bir tören düzenlendi. Gerçekten çok iç parçalayıcı bir fotoğraf da vardı o törende. Hani'deki patlamada yaralanan askerler arkadaşlarının cenaze törenine katıldılar. Üstlerinde hastanede giydikleri kıyafetlerle geldiklerini gördük ve zorlukla ayağa kalkarak selam verdiler ve arkadaşlarını uğurladılar. Güneydoğu'da durum böyle. Peki Kilis'te ne? Kilis'te de gerçekten enteresan bir takım gelişmeler var. Son 5 günde 3 ayrı saldırı gerçekleşti Kilis'te. İki mahalleye bu sabah Suriye'nin IŞİD denetimindeki bölgesinden 2 Katyuşa roket atar mermisi atıldı. Ve bu iki merminin düşmesiyle ikisi ağır, 8 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde iki yaralıdan birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dün akşam saatlerinde roket mermileriyle 12 kişinin yaralandığı bilgisi de var. Daha dün, bugünkü olayın dışında. Ve son günlerde sık sık artık Kilis böyle bir saldırı tehdidi altında. Kilis'e giderim. Yakomuz Yakup şu anda telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhabalar Sayın Orhan. Yakomuz Yakup ben.
Hoş geldiniz yayınımıza. Son günlerde Kilis'te peş peşe sanki savaştaymış gibi bir hal var. Sürekli roket mermilerinin düştüğünü görüyoruz. Ne oluyor? Bir önce onu öğrenmek isteriz bugün itibariyle. Aynı zamanda yaralıların durumu ne onu? Bir de Kilislilerin psikolojisini tabii.
Aslında son günlerde gerçekleşen veya fazlalaşan bir olay değil bu. Son bir yıldan beri kısa paslaşmalar gibi, hani dar alanda kısa paslaşmalar gibi karşılıklı top atışları sergileniyordu sınırımızda. Evet. Fakat son 4 ayda füzeler gelişigüzel şehir merkezine isabet etmekte. Kilis'te bu tür olaylara karşı pek iyimser gözle bakmadılar. 5 yıldan beri süre gelen Suriye'deki iç savaş ve komşu ülkelerin Suriye'ye karşı bakışını değerlendirmeye aldı Kilis halkı. Evet. Gerek ülkemiz gerek komşu devletlerin Suriye üzerindeki baskısını biraz da olsun sindirmeye çalıştılar. Çünkü yüzyıllardan beri komşuluk yapmış Suriye-Kilis sınırındaki kentler bir kardeş, bir dost, bir akraba görünümünde birlikteydi.
Evet.
Sınırdaki ticaret bu doğrultuda hareket ederdi. Kilis'in sınır ticareti ülkemizce de malum, sizlerce de.
Tabii.
Şimdi bunlardan da yoksun kalan bir kent sindirmeye çalıştı olayı. Ülkemiz için, bayrağımız için, devletimiz, milletimiz için ki öyle de olması gerekir.
Evet. Gerçek kendi nüfusundan fazla bir mülteciyi ağırladığını da biliyoruz Kilis'in aynı zamanda.
Şimdi gelelim o boyutuna. Kilis nüfusu 90 bin iken 200 küsür bin Suriyeli mültecileri misafir etti. Birçok yurttaşımız evindeki yastığını, yorganını, bir kap, bir tencere yemeğini ikram etti, sundu. Ve dostça bir kardeşçe yaşam biçimi sergileniyor Kilis'te. Ta ki son haftada günde 20-25 sorti yapılan füze atışlarından Kilis halkı müzdarip bir şekilde yaşam felsefeleri alabora olmuş durumda. Ki benim de öyle.
Bir tepki,
şu an sesim de titriyor.
Farkındayım.
Çünkü kuzeye bakan tarafta bulunduğum yer, oradan gelecek bir serseri füzeye ben de uğrayabilirim.
Allah korusun, tabii yani çok riskli ve tehlikeli. Peki bu saldırılar sonrasında oradaki göçmenlere yönelik herhangi bir tepki var mı? Bugün bir protesto gösterisi olduğunu da biliyoruz valiliğin önünde.
Göçmenlere karşı Kilis'te ilk defa, Kilis tarihinde 7 Aralık 1921 Kilis'in kurtuluş gününden bugüne değin ilk defa bugün birkaç nahoş olmayan hareket gözlendi. Hı hı. O da bertaraf edildi kısa sürede. Hı hı. Halkımız yine sağduyulu bir şekilde onları kucaklayacaklardır. Ben öyle
halbuki zaten oradaki
misafirperverdir.
Evet, oradaki mültecilerin tabii sorunu ve sorumluluğu değil bu. IŞİD tarafından geliyor anladığımız kadarıyla bu füze.
Evet, evet, evet. Çünkü füzeler IŞİD tarafından geliyor. Hı hı. Sınırdaki IŞİD birlikleri tarafından geliyor. Biliyorsunuz Suriye Kilis arasında 8 kilometre
hemen 8 kilometre ötede
mesafe
evet.
var.
Evet.
Onların sınıra yığmış oldukları kolluk kuvvetleri bu tarafa hani serseri füze tabiriyle nereye rast gelirse o tarafa füze yöneltiyorlar.
Bugün ikisi...
Ve bugün de yine birkaç kez füze atışı oldu, yaralı oldu.
İkisi ağır, 8 kişi yaralanmış herhalde.
Yaralılardan ölü yok fakat yaralılarımız şu an Kilis Devlet Hastanesi'nde.
Birinin hayatını kaybettiğine ilişkin Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. Az önce geldi o haberde.
Onu inanın evet. Bilmiyorum.
Evet,
şu an evet bilmiyorum. Olabilir çünkü birisi ağırdı, dünden olan çok ağır bir hastaydı. Bugün de bir öğrenci yurduna bomba atılınca kilis halkı bir anda alevlendi.
Evet.
Ve kilisin Cumhuriyet Meydanı'nda protesto gösterileri
gidişat nasıl? Gidişat nasıl Yakomuz Bey asıl tabii. Efendim? Yani bugün ilk defa bir protesto gösterisi oldu dediniz. Başbakan Davutoğlu evet. Da grup toplantısında sağduyulu olmaya çağırdı kilislileri.
Evet.
Ve gidişat nasıl? Yani bu biraz daha gerilimin artacağının işareti olarak mı kabul edilebilir?
Şu an bu gözlemlediğimiz bir belirti olabilir ilerleyen günlerde. Evet. Çünkü arada provokatörler de var. Bir dışından gelen.
Biraz onları, evet riskli evet, bir durum herhalde anladığımız kadarıyla.
Sindirdiğimiz takdirde çok büyük olaylara gebe kalırsınız.
Allah korusun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz evet. Katıldığınız ve yorumladığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Yakomuz Yakut'la konuştuk efendim. Kilis'ten gazeteci Yakomuz Yakut bize oranın psikolojisini anlattı. Bugün yine iki Katyuşa füzesinin mermisinin kilise düştüğü bilgisini vermiştik. İki mahalleye ve ikisi ağır, 8 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri hayatını kaybetti. IŞİD bölgesinden geldi bu saldırı. Angajman kuralları çerçevesinde ki ben bu cümleyi de tam anlamıyorum. Karşı tarafta bir devlet yok ve angajman kuralları çerçevesinde deniyor. Zaten IŞİD'le ciddi bir mücadele söz konusu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu koalisyon tarafından top atışlarıyla o füzenin geldiği yerlerde dövüldü. Ancak bu bir ilk değildi. Daha dün akşam da 12 kişi yaralanmıştı. Kilis kent merkezindeki Ekrem Çetin mahallesindeki yerleşim alanına gelen füzeler nedeniyle ve Kilis ayakta, Kilis'te protesto gösterileri de yapıldı bugün valilik yönünde. Mültecileri bu işten sorumlu tutan bir kesimin olduğunu anlıyoruz. Ve bu gerilimin biraz faturasının mültecilere çıkmaya başladığı gibi bir işaret var. Aynı zamanda Başbakan Davutoğlu'nun da buna ilişkin istihbaratlar neticesinde olmalı ki grup toplantısında uyarıları vardı. Sağduyulu olmaya çağırdı Kilislileri ve bütün bölge halkını. Hep böyle bir liderler zirvesi gördük biz. Ya liderler bir araya gelmiyorsa tek tek görüşmeler yapılırdı.
Erdoğan'ın karşısında bir muhalefet olmadığı için Erdoğan sonsuza kadar gitmeye başladı.
Üç milletvekilinin dokunmazlığı kalksa HDP susar ve pozisyon değiştirmez ki.
Sivil hayatın içerisinde savaşmayı onların tabiriyle söylüyorum kabul etmiştim bunu.
Çekip oraya arabayı uzaktan patlatsa zaten patlatır yani.
Bu bir anayasa konusu değil ki insanların cenaze...
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuştuğu olduğu Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de bunu dinle. Yasaksız program.
Evet devam edelim biraz siyasetle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması çok ciddi bir şekilde tartışılmıştı siyaset kulislerinde. Ve Aile Bakanı ile ilgiliydi o sözleri. Özellikle hükümete yakın, Cumhurbaşkanı'na yakın medya ve siyasetçiler çok sert tepki göstermişlerdi Kılıçdaroğlu'na. İşte o sözlerin üzerinden bir hafta geçti. Kılıçdaroğlu yeniden grup kürsüsüne çıktı. Aynı sözleri tekrarladı. Hatta biraz daha ağır konuştu.
Öyle şeyler oldu ki aklım almadı. Bütün AKP camiası, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar koro halinde çocukları değil... Ensar Vakfı'nı ve oradaki derneği savunmaya kalktılar. Ne demek bir kere rastlanmış olması? Kaç kere rastlanmış olması gerekirdi ya senin vicdanın rahat etsin veya rahatsız olsun. Aldılar olayı başka bir mecraya soktular. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin önüne yatarlarsa yatsınlar sonuna kadar takip edeceğiz. Bu arada bana sataşmayı da ihmal etmiyor. O çıraktır çırak diyor. Buradan söyleyeyim. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Bülent Ecevit'in çırağıyım.
Devamında Cumhurbaşkanı'na sen de ustasın ama hırsızlığın ustasısın dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Çok sertti gerçekten ve hem Cumhurbaşkanı'na yönelik hem de Başbakan'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. sen gerçekten başbakan mısın diye sordu ve Davutoğlu'na eğer sen edepten söz ediyorsan, yargı kararından söz ediyorsan yapacağın tek şey dedi, İstanbul'la ilgili sözlerden bahsediyorum. İstanbul'da o silüeti bozan binaları yıkmaktır. Ben de seninle beraber olacağım dedi. Ensar Vakfı ile ilgili konuşması da dikkat çekiciydi ve 6 soru soruyorum dedi Kılıçdaroğlu. Onları tek tek sıraladı. İlk ve orta öğretimde yurt açma yetkisi sadece Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Bu yetki Ensar ve Kayınder'e nasıl verildi? Adam gibi soru soruyoruz. 2. Bu yurtlar için bugüne kadar bir soruşturma açıldı mı dedi Kılıçdaroğlu madem kaçak. 3 dedi. İmam Hatip Okulu Müdür Yardımcısı şunu söylüyor. Bizim öğrencilerimiz Ensar ve Kayınder'in evinde kalırlar. Milli Eğitim Müdürü bu kurumlara ait ev ve yurt bulunmamaktadır diyor. Yalan söylüyor. Fotoğrafları var. Bu müdür görevinde midir dedi. Değil midir? Ensar Vakfı Başkanı bu sapık 5 ay bizde çalıştı, alakası yok diyor. O da yalan söylüyor. 5. Türkiye genelinde bu evlerden kaç tane var? Öğretmen soracak, çocuklar siz nerede kalıyorsunuz? 6. Yoksul ailelerin çocuklarının barınması görevi bakanlığa verilmiştir. Bakanlık bugüne kadar hiçbir yurt ve barınma evi yapmadı. Paranız mı yok? Bu soruların cevabını bekliyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve Ensar Vakfı ile Kayınder üzerinden hükümete yönelik ve Aile Bakanlığı'na yönelik eleştirilerine devam etti. Çocuğa karşı cinsel istismar, kadına yönelik şiddet, bütün bunlar Türkiye'nin gündemini işgal etmeye devam ediyor. Hala bu meseleleri konuşuyoruz. Onlardan birisi de Kayseri'ydi, hatırlayacaksınız. Kayseri'de bir lise öğrencisi öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle ve bunu ailesine anlatamadığı için polis olan babasının silahını aldı ve intihar etti. İşte o öğretmenle ilgili dava sonuçlandı ve öğretmen Bayram Ö tahliye edildi. Ajanslara göre Bayram Ö, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında sanık Bayram Ö hakkında 3 ayrı suçlamadan beraat kararı verildi. Müstehcenlik suçundansa 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bayram Ö cezaevinde kaldığı süre göz önüne alarak tahliye edildi. Şimdi kararı kesinleştiği öğretmen olarak hayatına devam edecek ki burası Türkiye, belki görevine bile dönebilir. Böyle küçük bir cezayla kurtulan bir öğretmenden bahsediyoruz. Lise öğrencisi kendi öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş ve sonrasında da kız intihar etmiş. Ayrıca okulla ilgili de suçlamalar vardı, hatırlayacaksınız. Bu mesele ortaya çıktıktan sonra üstünü kapatmaya çalışmakla suçlanmıştı okul yönetimi. Geçelim bu sefer bir başka şiddet olayına, Özgecan davasına. Özgecan davasında biliyorsunuz karar verildi ve 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Herhangi bir şekilde hafifletilmedi de cezalar. Onlar hem Özgecan'ın katili, katilin babası ve arkadaşıydı. Ahmet Supi Altındöken, Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken dün akşam cezaevinde öldürüldü 27 yaşındaki. Babası 51 yaşındaki Necmettin Altındöken de yaralandı. Tabancalı saldırı sonrasında öldürüldü. Yani yüksek güvenlikli bir cezaevinde tabancayla öldürüldü Özgecan'ın katili. Bu haber ortaya çıktıktan sonra birçok insanın, programa başlarken de söyledim, iyi olmuş dediğini sosyal medyadan gördük. İki tartışma var. Bunlardan birisi, hukukun verdiği ceza insanların içini soğutmuyor mu? Ve tabii ki belki de en önemlilerinden birisi, cezaevinde insanlar sonuçta devlet korumasındadır. O yüksek güvenlikli cezaevine silah nasıl giriyor? Celal Ülgen'le konuşalım istiyoruz. Avukat Celal Ülgen telefon attığımızda. Merhabalar Celal Ülgen.
İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Siz de fark etmişsinizdir, bu Özgecan'ın katili öldürüldükten sonra sosyal medyada inanılmaz bir fırtına esti ve herkes layığını buldu biçiminde bir değerlendirme yaptı, istisnasız anladığımız kadarıyla.
Elbette, ama bu çok ilkel bir toplum örneğidir. Yani böyle bir şey olmaz. Çünkü uygar ülkelerde cezayı ve yaptırımı devlet uygular. Yaptırımı uygulamışsınız, o yaptırımı çekiyor. Diyelim ki müebbet hapis. Şimdi siz eğer cezaevlerinde bu tabanca girmesini, telefon girmesini falan filan engelleyemezsiniz. Orada gardiyanların da hayatı tehlikededir. görüşmeye giden ziyaretçilerin de hayatı tehlikelidir, avukatların da hayatı tehlikelidir. Böyle bir şey olmaz. Hele özellikle bizim kültürümüzde, genel kültürümüzde şöyle bir beklenti vardır. Cinse tasaddi suçundan gelenler cezaevinde şişlenir.
Evet. Bunu böyle genel bir yok. Evet.
Böyle bir durumda devlet, uygar bir devlet, hukuk devletine saygılı bir devlet, cezaevlerini yüksek güvenlikli yaparken bu hususları dikkate alıp cezaevine girmiş bir kişinin can ve her türlü emniyetinin, güvenliğinin kendisinde olduğunu düşünerek tedbirleri alır. Aramaları yapar, güvenlik önlemlerini alır. Şimdi olayda ilginç şeyler var, doneler var. Şimdi bütün bunlara rağmen oh iyi olmuş demek ilkel toplumların işidir. Ve ben bizim toplumumuza asla yakıştırmıyorum. Çünkü bu kişiyi savunmak mümkün değil. Bu kişinin işlediği suçu savunmak mümkün değil. Hepimiz lanetledik.
Hepimiz lanetledik. Tabii olay ama, inanılmaz canilik yani. Ama tabii evet, bir ama hukuki bir...
Ama işlediği evet. suçun ağırlığı kadar bir ağırlıktır bu ifade. Bunu bilelim.
Çok yani, önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani onun işlediği suç ne kadar feci bir tabloysa, bir canilikse... Benzer bir durum da şimdi ortaya çıktı diyorsunuz.
Bu ihmal de öyledir. Çünkü aksi takdirde kimsenin şeyine güveni kalmaz. Şimdi düşünür insan der ki ben cezaevine gittiğim zaman beni öldürürler. Böyle bir korkuyla, böyle bir kuşkuyla bir cezaevinde yatan mahkumun yaşaması mümkün değildir.
Bir taraf yani, bir tarafıyla da sanki idam Türkiye'den işte Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı. Hepimiz biliyoruz o süreci de.
Aslında idam cezası demektir işte.
Uygulanmıyordu da zaten. Göre. Evet. Yani sanki önümüzdeki süreçte böyle bir ceza verilsin mi diye halka sorulsa hemen herkes idam cezasının ama taraftarı gibi bir hava var. Ki, öyle de algıladım ben, ne dersiniz? Evet,
ona hukuk devleti denmez. Evet. Yani bizim çabamız bir hukuk devletini bütün kurumlarıyla müesses kılmaktır. Kurulu tutmaktır. Şimdi siz cezaevine giren birisinin cezasını oradaki 2-3 tane adı çıksın, nam salsın diye işte şöyle ya da böyle yöntemlerle tabanca edilmiş birisi öldürürse siz necisiniz? Siz kimsiniz? Yani bunun ucu sadece cezaevi yöneticilerine dokunmaz. Siyasi iktidara da dokunur, bize de dokunur hukukçu olarak. Ya bu kadar ağır bir olaydır bu. Bunun ağırlığını hissetmemiş olmak çok ilkelliktir.
Peki siz bir hukuk insanı olarak cezaevlerine de gidiyorsunuz elbette. Yüksek güvenlikli elbette. Cezaevlerine gidiyorsunuz. Oraya silah sokmak ne demek? Nasıl olabilir böyle bir şey Celal Bey?
Yani birkaç yöntemi var o işin. Birinci yöntemi para karşılığında orada kötü niyetli çalışan görevliler tarafından parça parça götürülüp sonra da monte edilmesi. Hı hı. Tamam mı?
Evet.
Birinci yöntem bu. İkinci yöntem ziyaretler sırasında yeterli güvenlik tedbiri alınmaması. Ama bu dediğim ikinci yöntem o kadar zor ki birinci yöntem ağırlık basar. Hı hı. Yani mutlaka orada görevli kötü niyetli birileri tarafından o temin edilmiştir. Bunu herkes biliyor. Yani bunu benim söylememe de gerek yok şu an.
Adalet Bakanlığı herhalde biliyordur ya evet, da soruşturma yürüten savcılardan.
Onlar neyi daha iyi biliyorlardı bir de? Şunu biliyorlardı. Ya 3 gün sonra ya 5 gün sonra şişlenecek diye bekliyorlar. Tamam mı? Evet. Şişlenmedi, tabancayla vurdu. Ama bu olmaz. Bu hukuk devletinde kabul edilebilir bir olay değildir. Bizim sadece ve sadece hukuk sistemimiz açısından değil, ayrıca bütün dünyaya inandırıcılığımız ve güvenirliğimiz açısından da son derece sınıfta kaldık. Yani bunu bir Arap ülkesi bizden 100 yıl gerideki bir Arap ülkesi de de belki yaşanabilirdi. Bizde yaşandı. Yazıklar olsun.
Bir şey daha söylediniz siz. Nam tabii. Saldırmak için bir adama bu işi yaptırmak gibi. Böyle bir rajon da mı var?
Şöyle iki şey var. Birisi evet hatta diyelim ki ta şeyden Edirne'deki cezaevinden Kars'taki cezaevine talimat gidebilir. Tamam mı? Evet. Bunu yok edin diye. Ama buradaki amaç şudur. Sonra sahiplenir o, üstlenir ve işte ününe ün katmak için.
Yani elinin ne kadar uzun olduğunu göstermek için. Tabii. Ününe ün tabii. katmak için. Korku tabii. salmak için belki.
Aynen. Yani diyelim ki bir örgütse eğer, silahlı örgütse, silahlı bir çeteyse, işte bir gasp çetesiyse, o işte ben hala muktedirim der ve bu muktediriyetin altında tekrar eylemlerini, gasplarını, öldürmelerini emirle sürdürmeye başlar. Tabanca sokulmuşsa sim kart da sokulmuştur. Buna da dikkat etmek gerek. Yani böyle bir durum.
Çok teşekkür ediyoruz Celal Ülgen açıklamalarınız için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Özgecan Aslan'ın katilinin öldürülmesini konuşuyoruz. Az önce de söyledim. Aslında bütün Türkiye'de sosyal medyaya baktığınızda "oh olmuş" cümlesini çok hakkını bulmuş, layığını bulmuş cümlesini, kelimelerini, tanımlamalarını çok fazla duymuş olduk. Ancak Celal Ülgen bir hukukçu olarak bunun ilkellik olduğunu söylüyor. Haksız da sayılmaz. Sonuç itibariyle cezaevinde bulunan insanların tümünün güvenliği devletin koruması altındadır. Ve Celal Ülgen aslında herkes bilir, özellikle cinsel suçlarla ilgili cezaevine girenler cezaevinde şişlenirler ve devlet o kadar ilkel ki buna önlem alamaz. Almıyor. Almadığında gördük dedi. Soruşturmaya ilişkin bilgileri aktaracağım bu meseleyle ilgili. Ayrıca Özgecan'ın katilinin cenazesinin de ortada kaldığı bilgisi var. Ona ilişkin de detayları söyleyeceğim size ama bir de sosyolojik olarak bakalım. Yani insanların içindeki bu mesele "oh olmuş" kelimesi veya tanımlaması biz nasıl anlamalıyız? Nilüfer Narlı sosyolog şu anda telefon attığımızda. Merhabalar Nilüfer Hanım.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Özgecan Aslan çok korkunç bir cinayete kurban gitti. Genç bir insan ve bütün Türkiye'de çok ciddi bir travma da yarattı. Herkesin de çok yakından tanıdığı bir isim. Katili, babası, arkadaşı, cinayette rol alanlar yargılandılar ve ömür boyu müebbet hapis cezasıyla cezasına çarptırıldılar. Sonrasında da malumunuz cezaevinde böyle bir olay oldu ve öldürüldü katili. Sosyal medyaya baktığımızda, yapılan yorumlara baktığımızda ya da yanımızda, çevremizde kim varsa layığını bulmuş diye bir değerlendirme yapıyor. Bunu neye bağlamalıyız? Yani hukuka karşı güvenin yok olmasına mı toplumsal olarak? Yoksa yani bir idam cezası arayışına mı? Neye bağlamamız lazım? Siz nasıl yorumlarsınız Gülfer Hanım?
Sosyal medyadaki bu paylaşımları yorumlarken insanların kadın cinayetleri konusunda çok öfkeli olduklarını ve birçok insanın kadın cinayetleri konusunda yeterince adil cezalar alınmadığını düşünüyorlar. Yani mesela bir kadını öldüren birim alması çok büyük bir tepki çekebiliyor. Ayrıca birçok insanın böyle bir ülkede olabileceğini ileri sürebiliriz.
Nilüfer Hanım, telefonda sanıyorum bir aksilik var gibi de biraz yakın konuşma ihtimaliniz var mı? Biz dinleyenler...
Ben yakın konuşuyorum.
Yakın konuşuyorum.
Birinci olarak şimdi duyabiliyor musunuz?
Evet, şimdi daha iyi duyuyorum. Buyursunlar.
İnsanların çoğu kadın cinayetleri konusunda çok öfkeliler ve kadın cinayetleri konusunda birçok hükmün verilen cezaların yeterli olmadığını düşünüyorlar.
Evet.
Özgecan olayına dönersek, Özgecan olayı gerçekten büyük bir intihar uyandırdı toplumda ve Özgecan cinayetinde failin bir şekilde öldürülmesini insanlar meşru görüyorlar. Tabii ki bu meşru bir durum yok.
Evet.
Ama sosyal medyadaki paylaşımlara hani bakarsak, birisini öldüren birisinin, hunharca öldüren birisinin öldürülmesi gerektiği gibi bir düşünce var. Şimdi idam cezası konusu çok tartışmalı. Kesinlikle idam cezası, yani benim kendi kişisel fikrim, hiçbir şekilde ben tasdik etmiyorum. Fakat insanların adaletin yerine gelmediği düşüncesiyle bu tür paylaşımlar yaptığını düşünebilirim.
Yani bunu çok
detaylı olarak yorumlamak çok yanlış. Çünkü söylediğim gibi kadın cinayetleri konusunda genelde bir öfkes söz konusu ve bu cinayetlerin önlenmediği düşüncesi de insanları çok öfkelendiriyor. O yüzden böylesine paylaşımlarda bulunuyorlar.
İki nokta çok önemli tabii. Adaletin yerine geldiği duygusu ki burada suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Yani ömürlerinin sonuna kadar cezaevinde kalacaklarına hükmetti mahkeme. Ama anlaşılan o ki toplum ömürlerinin sonuna kadar bunlar cezaevinde kalmaz ve bir şekilde bu cezadan kurtulabilirler endişesiyle ölümlerini meşru görüyor diyebilir miyiz?
Yani belki burada da kesin bir kanıya ulaşmak mümkün değil. Onlar böyle bir kanı taşıyor olabilirler. Bu da onlardan birisi. Ama bunu emin değiliz. Yani gidip insanlarla konuşmamız lazım. Araştırma yapmamız lazım. Evet, böyle bir kanı taşıyor olabilirler. Ama sizler bunlar müebbet hapis cezası aldı ama belki de işte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çıkabilecekler. Evet. Diğer bir iddiamız ise burada bizim hani ortaya attığımız tezimiz, İnsanlar öylesine öfkeliler ki bir de Özgecan'ın yani bir çeşit işkence görerek öldürülmesi. O yüzden de bu öfkeyle hareket ediyorlar ve Özgecan'ın katillerinin öldürülmesinin bir çeşit adaletin yerine gelmesi olarak düşünüyorlar.
Evet. Ciddi bir ikilem tabii. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sosyolog Nilüfer Narlı'yla da konuştuk. Bu mesele toplum tarafından niye meşru görülüyor diye gerçekten sanıyorum iki önemli husus başlık öne çıkıyor. Onlardan birisi kadın cinayetleri konusunda toplum çok hassas ve faillerinin yeterli şekilde cezalandırıldığına ilişkin bir soru işareti var kafalarda. O nedenle böyle bir durumda bu cinayet meşru görülebiliyor. Bir başkası ağırlaştırılmış müebbet hapis, hatırlayacaksınız biz hep konuşuyoruz. Bir şekilde hafifletici nedenler bulunuyor ve kadınlarla ilgili şiddet olaylarına karışanlar, cinayete ya da kadına yönelik cinsel istismar olaylarına karışanlar daha küçük cezalarla kurtulabiliyorlar cezaevlerinden ya da adaletin elinden. İşte bu da insanlardaki cinayet sonrası, Özgecan'ın katilinin öldürülmesi sonrası paylaşımlarında etkili olmuş olabilir. Hem sosyolog Nilüfer Narlı'nın söylediği bu yönde hem de hukukçu Celal Ülgen'in, ama Celal Ülgen'in söylediği bir şey daha var. Bu bir ilkellik. Gerçekten ilkellik. Baktığınızda bir ceza verilmiş ve her gün o cezaevinde cezasını çekmesi gerekirken bir yanıyla da kurtulmuş olduğu Özgecan'ın katili.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bir iki husus daha var, onlara ilişkin de bilgi vereyim. Şimdi kim öldürdü, bir nam salmak amacıyla bu işlerin yapıldığına ilişkin de bilgi verdi Celal Ülgen ve bunu herkes bilir dedi. Cezaevinde vurularak öldürülmesi meselesinde Cumhuriyet Savcılığı ile cinayet masası dedektifleri gece boyunca mesai yapmışlar Adana'da ve cezaevi görevlilerini sorgulamışlar. Olayın oluş şekliyle ilgili bir açıklamada, resmi bir açıklamada henüz yapılmadı. Gelen bir takım bilgiler var. Onlara baktığınız zaman 50 yıla hükümlü, İç Anadolu'da çeşitli illerde birçok suça karışan ve suç makinesi olarak tanınan Gültekin Alan'ın sorgulandığı anlaşılıyor. Yani sorumlu olarak onun görüldüğü. Silahın cezaevine nasıl sokulmuş olduğu da henüz netleşmemiş, ancak Celal Ülgen parça parça bir takım kötü niyetli görevliler tarafından parça parça cezaevine sokulduğuna şahitlik ettik daha önce dedi. İddiaya göre adı yetkililerce henüz açıklanmayan zanlının tabancayı tuvalette bulduğunu söylediği de belirtiliyor. Sorgulama ekibinin bazı mahkumların suçu üstlenmesi olasılığını da dikkate alarak araştırmalarını genişlettikleri verilen bilgiler arasında. Adalet Bakanlığı müfettişleri de bölgedeler ve aynı zamanda onlar da bu iş nasıl oldu diye sorguluyorlar ve işin peşinden gidiyorlar. Numan Kurtulmuş hükümet sözcüsü dün Urfa'da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapmıştı. O açıklama sırasında bu da soruldu kendisine ve şöyle dedi: cezaevinde kim olursa olsun birinin öldürülmüş olması asla kabul edilemez dedi. Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken'in cezaevinde vurulmasına ilişkin Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullanıyor. Cezaevinde kim olursa olsun cezaevinde birisinin öldürülmüş olması, bir mahkumun ya da bir tutuklunun öldürülmüş olması asla kabul edilemez. Burada kimin ne şekilde ihmali, kusuru, hatası varsa mutlaka ortaya çıkarılacaktır. Bu çerçevede hem Adana Cumhuriyet Başsavcımız olaya el koymuş hem de Adalet Bakanlığımız derhal bir müfettiş görevlendirmiştir. Konunun bütün detaylarıyla soruşturulmasıyla silah nasıl sokuldu, olay nasıl gerçekleşti, kimin ihmali kusuru vardır bunlar ortaya çıkacak dedi Numan Kurtulmuş. Bir de cenazenin Ahmet Supi'ye altın dökenin cenazesi de sorun oldu, onu da aktarabiliriz size. Önce Adana'da adli tıbba götürüldü, otopsi yapıldı, sonrasında Adana Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Adana'da defnetmek istedi ailesi, Adana Belediyesi zımmi olarak buna karşı çıktı. Açıktan resmi olarak değil ama biraz böyle kapalı kapılar ardında Adana'da defnedilmesini istemediklerini söylemişler aileye. Aile almış bir ambulansla Tarsus'a götürmüş ancak Tarsus'ta da defnedememişler. Ayrıca Tarsus'ta bekletecek yer de bulamamışlar. Yeniden Adana'ya getirmişler ve şu anda cenaze Adana'da. Annesi Ahmet Supi Çetinkaya'nın annesi cenazenin başında birkaç yakınıyla birlikte ve defnedecek yer arıyorlar. Ve annesinin bir isyanı da var. Aslında haksız da sayılmaz. Ne yapayım, çöpe mi atayım diyor cenazeyi. Evet, Özgecan meselesini de böyle kapatalım. Birazdan yine canlı yayınlarla devam edeceğiz. Kimlik bilgileriyle ilgili sorunumuz var. Almanya meselemiz var. Almanya'da Erdoğan tartışmasının devam ettiğini biliyoruz. Canlı yayınlarla bu noktalardan size gelişmeleri aktaracağım.
Bağırdık, dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeleri almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette, aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar o da bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Almanya ile Türkiye arasında bir yayın krizinin yaşandığını hepiniz biliyorsunuz. Bir ZDF'de bir programcının Cumhurbaşkanı Erdoğan merkezli yaptığı yayınlar, mizahi yayınlar nedeniyle Ankara kızdı ve Almanya'da bir takım girişimlerde bulunuldu. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve sonrasında aynı programda bir şiir de okundu. O okunan şiirin içeriğinde bir takım galis küfürler de var. Ben de ilk kez gördüm, gerçekten çok ağır. Hani içinde mizahtan ziyade başka şeyler olan bir şiir. İşte bunun üzerine biraz daha sertleşti durum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Böhreman'dan, yani programcıdan bizzat şikayetçi oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın şikayeti değerlendiriliyor Almanya'da. Merkel birkaç güne kadar bu konuyla ilgili bir karar vereceğini söyledi. Ancak Merkel karar vermeden önce de siyasetin de gündeminde, medyanın da gündeminde bu meselelerin olduğunu söyleyelim. Ve Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da Süheyla Kaplan bizi telefon hattında bekliyor. Merhabalar Süheyla Kaplan.
Merhaba, merhaba.
Şimdi ne olursunuz bir böyle kafamızdaki soru işaretlerinin tamamını gidermek istiyoruz. Çünkü epey bir karıştı gibi de geldi bana. Müsaade ederseniz tek tek sormak istiyorum. Bunlardan birincisi... Tabii. Önce bir video yayınlandı, bir mizah evet. videosuydu o. O videoya evet. yönelik bir takım tepkiler oldu. Ama asıl mevzu video değil, videodan sonra yayınlanan bir şiir anladığımız kadarıyla, doğru mu?
Evet, evet.
O şiirde de ciddi küfürlü ifadeler yer alıyor.
Evet, evet.
Sonrasında da Türkiye'nin girişimi ve şimdi biz neyi bekliyoruz Almanya'da?
Evet, evet güzel bir soruydu. Şimdi... Bu programda Almanya CDF televizyon programında Jan Böhmermann'ın, kendisi Almanya'nın tanınmış komedyenlerdendir. Bugüne kadar birçok siyasi parti liderleriyle ilgili hicivde bulunuldu. Hiciv yani siyasi şiirde, satire dediğimiz Almancası bulundu.
Peki bir şey soracağım. Kadar... Tam burada tabii. bir şey soracağım. Diğer siyasi Merkel'le ilgili ve Almanya Dışişleri Bakanı ile evet. ilgili de yaptığını biliyoruz. Onların içinde de böyle evet. küfürlü ifadeler var mıydı?
Bugüne kadar tabii ki diğer siyasi liderler hakkında da vardı. Almanya'da zaten çok uzun yıllardan beri zatire programları vardır. Ve kamuoyu tarafından da büyük bir takiple izlenmektedir. Büyük bir ilgiyle izlenmektedir birçok kanalda. TBS'de bir kamu kurumu ve Böhmermann'ın programı da çok izlenmekte ve daha çok siyasi hiciv yapmaktadır. Ve en sonda programında Mayıs ayındaki 31 Mart'taki programında Erdoğan'la ilgili bir hiciv, daha doğrusu sövgü dediğimiz bir şiir okudu. Tamamıyla tabii ki kimse bu haberi yapmadı, çevirmedi Türkçe yayınlar. Tamamıyla belden aşağı diyebileceğimiz.
Yani Türkiye'de ben izledim burada. Evet. Türkiye'de yayınlansa gerçekten kan çıkar.
Evet, kesinlikle.
Ya, o derecede ağır bir şey.
Ve özellikle Alman medyasında, özellikle sosyal medyada hızla yayılmaya başlandı. Hatta Türkçesi yayınlanmaya başlandı. Ve tabii ki bu politik hiciv dediğimiz program, zatire programı Böhmermann'ın Türkiye ile Almanya arasında diplomasi krizine neden oldu. Peki nasıl başladı bu kriz? Ona bakmak lazım. Önce tabii ki suç duyurusunda bulundu. Bugüne kadar gerek TBF programına gerekse komedyene Böhmermann'a 20'ye yakın bir bireysel suç duyurusunda bulunulduğu söylendi. Ve en son Almanya'nın Mayıs kentindeki savcılık, eyalet savcılığı evet bunu doğruladı ve soruşturma açıldığını söyledi. Ancak bir tepki Erdoğan'dan bekleniyordu. Ve nitekim Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu tepki geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan küfürlü şiir ile patlak veren programdan sonra suç duyurusunda bulundu. Peki bu ne demekti? Yani tamam Almanca'da hakaret etmek anlamına geliyor ama Böhmermann, Alman komedyeni, hangi suçlamalarla karşı karşıya onu görmek lazım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan neye dayanarak, hangi maddeye dayanarak suç duyurusunda bulundu? Bunu biraz analiz etmek gerekiyor. Gerçi bizler hukukçu değiliz ama araştırdığımızda Böhmer hakkında Alman ceza yasasındaki iki ayrı maddeden dolayı soruşturma yürütüldüğünü öğreniyoruz. Bunlardan birisi yani Alman ceza kanununun 103. maddesine göre yabancı devlet adamlarına hakaret etmek yasak. Yani bir suç.
Evet.
İşte Mayıs savcılığı bilindiği gibi geçen hafta bu nedenlerden dolayı inceleme başlatmıştı.
Peki bu ve, suçtan yargılanabilmesi için hükümetin iznine ihtiyaç var mı?
Evet, bunu da söyleyeceğim. Türk hükümeti de Böhmermann'ın bu iddiadan hakim karşısına çıkması için bilindiği gibi Dışişleri Bakanlığı'na, Alman Dışişleri Bakanlığı'na nota vermiş. Bu bir ilk adım. Bu diplomasi adımı. İşte Böhmermann hakkında 103. maddeden ceza dava açılabilmesi için de Alman hükümetinin izni gerekiyor.
Evet.
Alman hükümetinin izni olmadan bu olmuyor.
Bu dava açılamıyor.
Dolayısıyla dün Almanya Başbakanlık Sözcüsü Zaybert bir açıklamada bulundu.
Evet.
Resmi bir açıklamada bulundu. Şu anda Alman Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Türkiye'den gelen bu suç duyurusunu inceliyorlar. Bunun birkaç gün süreceğini söyledi. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel suç duyurusunu izleyen, üzerine başlayan soruşturma önemli. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Alman Ceza Kanunu'nun 194. maddesine dayanarak kişisel hakaret etmek suçlamasını düzenleyen 185. madde var bir de.
Evet.
Yani mağdurun şikayetçi olmasını öngörüyor. Ve nitekim mağdur
içerisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna göre Erdoğan bunu yaptı. Suç duyurusunda bireysel olarak bulundu. Ve Mayıs savcılığı da işte Erdoğan'ın suç duyurusunu incelemeye alındı.
Şimdi bir yerden bir inceleme başlatıldı. Diğer taraftan da Alman hükümeti izin verirse 103. maddeden aynı şey yapılacak anladığım kadarıyla.
Evet. Ve nitekim bugün öğle saatlerinde beklediğimiz cevap Başbakan Merkel'den geldi.
Evet.
Almanya Başbakanı Merkel'den geldi. Çünkü özellikle bu konuda Almanya'da basın özgürlüğü hakikaten çok önemli bir konu. Düşünce özgürlüğü çok önemli bir konu.
Çok sıkışmış gibi algılıyorum ben orada hükümeti bu meselede.
Evet, Almanya'nın en önemli anayasa maddelerinden birisi kişi dokunulmazlığı kadar, kişinin özel hayatı kadar basın ve düşünce özgürlüğü. Bunun altını çizmek lazım.
Evet.
Dün bilindiği gibi ilk cevap Almanya Başbakanlığı Sözcüsü Zaybert'ten geldi.
Özellikle
basın ve özgürlüğünün gizli kapaklı içeriğine değindi. Bugün de Başbakan Merkel'den geldi. Ne dedi Merkel? Düşünce ve her ne kadar Türkiye'ye direkt uyarı vermese de Başbakan Merkel, kapalı da olsa bugün düşünce ve sanat özgürlüğünün önemini hatırlattı. Dedi ki Almanya Başbakanı Merkel, bu temel değerler üzerinde konuştuğumuz tüm siyasi sorunlardan bağımsız olarak geçerlidir dedi. Şimdi şurada bir sorun var.
Yani,
dediği gibi Türkiye ile
evet.
Brüksel arasında imzalanan mülteci krizini çözmeye yönelik bir sorun var. Bir Ankara Anlaşması imzalanmıştı bilindiği gibi. Ve her seferde söylüyorum, Merkel'in ve Alman hükümetinin bu denli sessiz olmasında, çekimser olmasındaki en önemli neden bir yıl sonra Almanya'da gerçekleştirilecek olan federal genel seçimlerdir. Özellikle son zamanlarda kamuoyu yoklamalarına göre Almanya'da mültecilerden dolayı Alman Popülist Sağcı Parti AfD dediğimiz partinin yükselmesi, CDU'nun yani Merkel'in partisinin oy oranının düşmesi Merkel'i paniğe götürdü. Ve dolayısıyla kamuoyu baskısından dolayı yani mülteciler gelmesin vesaire Türkiye ile
bu anlaşmayı zorunlu gördü bir anlamda.
Bu anlaşmayı zorunlu gördü.
Şimdi ama burada tabii
bilindiği gibi.
Burada tabii Merkel'in açıklamasında belki de dikkat çektiniz ama biz de bir altını çizelim bizim dinleyenler açısından söylüyorum. Bu meselemiz ayrı diyor, mülteci meselesi. Siz onu diyor bir hani o ilişkiler ayrı devam edecek. Bizde de diyor bir basın özgürlüğü meselesi var ki bizim açımızdan vazgeçilmezdir derken biz burada yargılanmaya ilişkin bir izin vermezsek o işi de karıştırmayın mesajı olarak da algılamamız lazım herhalde.
Evet. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Merkel bugün açıklamasında Türkiye'nin mülteci krizine ortak bir çözüm bulunmasına çabaladığını söyledi. Ve Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının Böhmermann'la ilgili tartışmalar ve Almanya'daki düşünce ve ifade özgürlüğü korunmasından tamamen bağımsız olduğunu söyledi ama birkaç gün sürecek Alman Başbakanlığın Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın incelemeleri. Ancak Almanya'da ciddi oranda bir kamuoyu baskısı var Merkel'e karşı. Neden bu konuda çekimser davranıyorsun? Çünkü bilindiği gibi Başbakan Merkel bu hicivden sonra Davutoğlu'nu aradı. Evet dedi, Alman CDF komedyenin yaptığı incitecidir dedi.
Evet.
Özür diledi. Ve bu tavır özellikle Alman kamuoyu tarafından da büyük bir takip edildi ve eleştiriye tabi tutuldu. Bakın bugün bir kamuoyu araştırması yapıldı. Kamuoyu araştırmalarına göre komedyen hakkında soruşturma açılmasını onaylayanların oranı sadece %6. Yani geriye kalanı tamamıyla soruşturma açılmamasını talep ediyor. En büyük eleştiri Almanya'da Sol Parti'den geldi. Sayın Merkel, özellikle sanat özgürlüğü bu ülkede önemlidir. Neden böyle bir tutum benimsemiyorsun? Türkiye'nin yargılanma talebini reddet şeklinde açıklamalarda geldi. Yeşiller Partisi Başkanı Cem Özdemir yine tepki gösterdi. Federal hükümetin tutumunu, daha doğrusu Merkel'in tutumunu büyük bir manevra olarak değerlendirdi. Ve utanç verici bir tutum sergilediğini söyledi. Alman kamuoyu yine aynı şekilde ve medya uzmanları, örneğin Almanya'nın medya hukukçusu, tanınmış medya hukukçusu Stefan Engels'e göre eğer Alman hükümeti izin verirse konunun Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşınabileceğini ve hayatında uzun yıllar medya hukukçusu olmasına rağmen böyle bir olaya tanık olmadığını söyledi.
Çok enteresan. Biz Türkiye'de basın özgürlüğünü konuşurken aynı şeyi Almanya'ya ihraç etmiş durumdayız yani şu anda. Bütünüyle bu mesele sanıyorum ciddi ciddi çok konuşuluyor. Baktığımız zaman bütün siyasetçiler bu meseleyle ilgili konuşuyorlar. Peki ne zaman sonuçlanır bu? Yani birkaç gün dedikleri süre nedir sizce?
Evet, birkaç güne, 2-3 güne kadar sonuçlanması bekleniyor. Dediğim gibi özellikle Türkiye'de bu konuda son derece tepkili. Şu anda kesin bir tarih verilmemekle birlikte
birkaç güne kadar
adalet bitecek. Evet, 2-3 gün içerisinde sonuçlanması bu, bekleniyor.
Bu mizahçı ZDF'de program yapmaya devam ediyor anladığımız kadarıyla. ZDF'nin de bu konuda bir açıklaması var değil mi?
Evet,
çünkü işten
doğru.
Atıldı diye bir bilgi de gelmişti Türkiye'ye.
Hayır, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye'de olsa hükümet baskısı olur. Atın bu gazeteciyi denir, atılır. Ancak Almanya'da böyle bir şeye tanık olmak mümkün değil. Kaldı ki daha önce bir cumhurbaşkanı ile olay yaşanmıştı. Cumhurbaşkanının tatile gitmesiyle ilgili Almanya'nın en büyük Bild gazetesi genel yayın yönetmeni tehdit edilmişti. Ve kesinlikle buna izin vermedi. Cumhurbaşkanının kendisi istifa etmek zorunda kaldı. Almanya'da böyle bir şey söz konusu, yani siyasi iktidarın medyaya doğrudan baskısı söz konusu olamaz. Nitekim CDF yaptığı açıklamada tamam, yayın ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle söz konusu hiciv programını internetten çıkardı. Ancak Böhmermann'la ilgili çalışmaya devam edeceklerini, eskiden olduğu gibi bundan
yaptı.
Sonra devam edeceklerini çok, söyledi.
Çok
hatta bu hafta yine yeni bir yayın yapması bekleniyor ama bu konuya değinecek
herhalde,
mi, değinmeyecek mi?
Herhalde eskiden 3 izleniyorsa şimdi 13 izlenecek, orası kesin. Yani herkes merakla ne söylüyor diye bakacaktır.
Evet, tabii yani. Ki bu tepkiler doğdukça Alman medyası susmuyor. NDR programında ekstra programı var. TDF programında diğer programlar var. Dolayısıyla zaten siyasi hicivlerini söz konusu komedyenler daha da artırmaya ve daha
sık da yapmaya başladılar.
Yapmaya başladılar. Çok. Nitekim bugün Almanya'nın en büyük TAS gazetesi yine hafif bari yine diyebileceğimiz tabiri caizse belden aşağı şeklinde yeni bir karikatür yayınladı ve Böhmermann'a destek olacaklar söyledi. Yani Alman meslektaşlarından da Böhmermann'a büyük bir destek olduğunu söylüyoruz. Tıpkı Alman kamuoyu gibi. Muhalefet partileri de zaten tepkili. Yeşiller Partisi, Sol Parti, evet. Her ne kadar SPD koalisyonda olmasına rağmen yine en büyük eleştiri SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner'den geldi. Stegner Twitter hesabından örneğin yaptığı açıklamada düşünceyi ifade özgürlüğümüzden, basın ve sanat kültürden elinizi çekin. Bu başka yerlerdeki iktidar gibi Alman hükümeti içinde geçerlidir şeklinde bir gönderme
genel
yaptı. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'e.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Süheyla Kaplan. Katıldınız, gerçekten çok detaylı bir şekilde konuştuk. Benim şu anda kafamda bir soru işareti kalmadı. Çok şükür ki meseleyi anlayabildim. Çok teşekkürler.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
Efendim, Süheyla Kaplan'la konuştuk Almanya'dan. Bu Almanya'da bir basın özgürlüğü meselesi çıkarttık. Yani epeyce bir çaba sarf ettik. Ama tabii Alman mizahçının da bunda ciddi katkısı var. Onu söyleyebiliriz. Önce bir video yayınlandı. İçinde mizah olan, belki kimilerini de güldüren ama Erdoğan'ı kızdıran. Sonrasında ise bir şiir yayınladı bir sonraki hafta programında. O şiirde çok gariz küfürler var. O küfürler üzerine Türkiye harekete geçti. İşte Büyükelçi çağrıldı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel başvurusuyla bir hakaret davasının açılması muhtemel. Bir de yasalara göre Alman hükümetinin verdiği izinle açılması muhtemel bir dava var ki o Almanya'yı tamamen karıştırmış durumda. Siyasetçiler, medya dünyası ve gazeteciler bu meseleyi çok ciddi bir biçimde tartışıyorlar. Birkaç güne kadar da Alman hükümetinin bir karar vermesi bekleniyor. Olayın Türkiye tarafındaysa Alman ZDF televizyonuna bir takım göndermeler yapılıyor. Onlardan en neti ve en çok konuşulanı ise Mevlüt Yüksel yaptı, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü. Daha önce Gezi sürecinde ağaçla röportaj yapan bir gazeteciydi Mevlüt Yüksel ve o ağaçla röportajı da çok konuşulmuştu. Şimdiki bu hazırladığı haber de çok konuşuldu. ZDF'nin önüne gidiyor ve orada Almanlarla sanki bir gerilim yaratmak gibi bir amacı varmış. Görüntü gibi görünüyor. Ancak Almanlar pek fazla gazeteciler ve yöneticiler, ayrıca güvenlik görevlileri pek ilgilenmiyorlar. O da kendi üslubunda meseleyi anlatıyor ve sonrasında bunu bir haber haline getiriyor. Sosyal medyada en çok izlenen konulardan birisiydi bu ve buna ilişkin de bugün köşe yazılarında yorumlar var. Onlardan birisini aktarayım. Ahmet Hakan diyor ki, A Haberciler Almanya'lara kadar gitmişler. ZDF adlı Alman televizyonunun önüne varmışlar. İstemişler ki ZDF'den kendilerine şöyle okkalı bir saldırı falan olsun da nerede ulan basın özgürlüğü diye çığlık bassınlar. Fakat kör olası Almanlar yutmamışlar bu zokayı. Bizim A Haberci'yi zerre kadar takmamışlar. Eller cepte, ağızlar kulaklarda muhabbet etmişler. Normal bir insan ne yapar? Buradan bize ekmek çıkmaz abi der ve pılını pırtısını toplayıp yurda kesin dönüş yapar, değil mi? Ama söz konusu olan normal bir insan değilse şunu yapar. Sevgili seyirciler, işte görüyorsunuz Alman'ın elleri cepte, işte basın özgürlüğüne gösterdikleri saygı bu. Bunların basın özgürlüğünden anladığı bu. Bakın bakın adamın eli hala cebinde der. Alman ZDF televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek çok ayıp etmiştir diyor Ahmet Hakan. Ancak A Haber adlı televizyon kanalı bu haberiyle Türk milletinin zekasına hakaret etmiştir. Hangisi daha büyük ayıptır, takdiri size bırakıyorum. Bir yazı da Cengiz Semercioğlu'ndan, bununla ilgili de size biraz yazılan birkaç başlık aktaracağım. Eli cebinde saygısız ZDP. Cengiz Semercioğlu'nun yazısının başlığı bu. Asparagaslarıyla meşhur bir arkadaş A Haber'de Alman ZDF kanalının önüne göndermişler. Demişler ki git kamerayla taciz et, hır çıkar kamerayı görevlilerin burnunun dibine sok, müdahale ettiklerinde de çek. Akıllarınca böyle olacak ve bir ZDF görevlisi tepki gösterdiğinde de işte Almanya'da basın özgürlüğü yok diye ortalığı yıkacaklar. Ama o da ne? Evdeki hesap çarşıya uymuyor. ZDF'nin Alman görevlileri buz gibi Alman soğukluğuyla bizim A Haber muhabirine dönüp bakmıyorlar bile. Bizimki çırpınıyor, laf atıyor, kamerayı burnuna sokuyor, açıkça taciz ediyor. ZDF kapısının önündeki Almanlar dönüp bakmıyor. Ne yapsın bizim acar muhabir, son bir umut sarılıyor bulduğu cin fikre. Bakın bakın eli cebinde ZDF yöneticisi, misafir böyle mi karşılanır diyor. Bizim izlediğimiz 3 dakika belki de 13 dakika taciz etti adamı. Üst düzey ZDF yöneticisi denilen belki de otopark görevlisi olan adam tüm bu tacize dönüp bakmadı bile. Ne olur A Haber ZDF yazın Google'a diyor ve izleyin. İsterseniz bir de bunu izle.com'a girin. Şu videoya bir de siz bakın, bu kadar okudum ama gerçekten izlemeden olmayacak.
Bugün eğer Tayyip Bey bir ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne HDP'nin barajlaşma şansı yok. Dolayısıyla AKP 400 milletvekiliyle gelir.
İşte bunların yandaş gazetecileri, artık onlara gazeteci filan demeyeyim.
Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür açıklamalarını artık dinlememeye karar verdi. Evet. Sağlık nedenleriyle. Çünkü hakikaten tansiyonum yükseldi.
Sayın altında bir ton şeyden patlayacağım bahsediyorum. Yani barikatlar bölgesinde bugün için bu rakamı revize etmek zorundayım.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de bunu dinle. Yasaksız program.
Şimdi hızlı hızlı 3 başlık aktaracağım. Onlardan birisi dokunulmazlıklarla ilgili. Bugün Başbakan Davutoğlu dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği için grupta imza toplama aşamasının sona erdiğini, son imzayı da kendisinin attığını söyledi. Yani önümüzdeki günlerde AK Parti'nin anayasa değişikliği talebi meclis komisyonlarına gidecek. Ve bir maddelik bir değişiklik yapacaklar anayasada. Şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fezlekesi olan, Adalet Bakanlığı'na fezlekesi gelen, Başbakanlık'ta fezlekesi bulunan, yani henüz meclise ulaşmayan bütün milletvekillerinin yargılanmasının önü açılacak. Cumhuriyet Halk Partisi eski bakanların yargılanması için de bu anayasa değişikliğinde bir düzenleme yapılmasını istemişti. AK Parti işin bu tarafına pek yaklaşmadı. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan ve hakkında savcıların fezleke düzenlediği bütün milletvekilleri anayasa meclis genel kurulundan geçince ve Cumhurbaşkanı imzalayıncaya kadar haklarında fezleke imzalanan bütün milletvekilleri için mahkeme yolu açılmış olacak. Tabii burada asıl hedef HDP ve HDP'li milletvekilleri, HDP'li milletvekillerinin yargılanmasının önü açılıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle ilgili de çok ciddi fezlekelerin hazırlandığını biliyoruz. Onların da dokunulmazlıkları kalkacak ve onlar da yargılanacaklar. Kim onlar? Ağırlıklı olarak Enis Berberoğlu'nun ismi son dönemde çok geçiyor. Bir diğer isim de Eren Erdem. CHP'li iki milletvekilinin, gazeteci kökenli iki milletvekilinin de önümüzdeki dönemde mahkemelerde bol mesai harcayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu anayasa değişikliği gerçekleşirse ki CHP muhtemelen bu değişikliğe destek verecek her ihtimalle. MHP'deki hareketlilik ise kurultayla ilgili. Muhalifler mahkemenin aldığı kayyum atama kararından sonra heyecanlandılar. Hatta bugün bir araya geldiler. Mayıs ayında bir kurultay yapılması için kayyuma teklif götüreceklerini de söylediler. Ama Devlet Bahçeli kızgın. Devlet Bahçeli diyor ki ben bu işi peşini bırakmam. Olağanüstü kurultay falan yok. Yani biraz MHP'ye uygun bir üslupla konuşuyor ama mahkeme karar vermiş, kayyum atanmış. Onlar şimdi kurultay tarihi belirlemeye için çalışmaya da başlamışlar. Sanıyorum MHP Yargıtay'a yapacağı başvurudan bir sonuç alacağını düşünüyor. Ama buna atıf yapmadan kurultay falan olmayacak diyor. 2018 yılında kurultay var. İsteyen gelsin burada yarışsın diyor. Ancak muhalifler ısrarlı, mahkemenin kararı var ve bu kurultay olacak. Olağanüstü kurultayda önce tüzük değişecek, sonra da genel başkanlık seçimi yapılacak diyorlar. Ve o sürece kadar tüzük değişikliği dahil olmak üzere kurultayda 3 muhalif ismin birlikte hareket edecekleri bilgisini aktarıyorlar. Bir diğer önemli tartışma konumuzda 50 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgilerinin internette yer alması. Kimlik bilgilerinin anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, adres, bütün bunlar internette var. Önce hükümetten yapılan açıklamalarda bu meseleyi pek büyütmeme taraftarı gibi göründüler. Sonrasındaysa sorumlu kim sorusuna verdikleri yanıtla dikkat çektiler. Önce bir paralelci değerlendirmesi yapıldı. Yani cemaat tarafından bu bilgilerin internete sızdırıldığı iddia edildi. Son açıklamayı ise Başbakan Şanlıurfa'da yaptı. Şanlıurfa'da Başbakan Davutoğlu bu kimlik bilgilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından internete sızdırıldığını veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden sızdığını iddia etti. Buna ilişkin de sert yanıt var CHP'den. Biz de o yanıtı Cumhuriyet Halk Partisi bilişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'le konuşalım istiyoruz. Merhabalar Erdal Bey.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. CHP'den çıkmış olabilir mi bu bilgiler? Öncelikle onu bir sormak istedim.
Yani bu tamamen manipülasyon olduğunu zaten ben bir vesileyle aslında açıkladım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden olduğunu iddia eden başbakanın da ortaya mantıklı bir gerekçe koyması gerekiyor. Ama görüyorum ki hiç öyle bir yaklaşımı yok. Neden? Şunu sorması lazımdı. Keşke karşısındaki arkadaşlar da deseydiler ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu neden sızdırdı? Yani şöyle.
Dinliyorum.
Biz bununla ilgili konuyu daha öncesinde aslında çok bir basın toplantısında anlattım ama konu bizim evet. Üzerimizde çok böyle ithamlı olmadığı için çok da üzerine gitme noktasında olmamışız gibi gözükmesine rağmen biz bu konuyla ilgili çok uyarılarda bulunduk.
Daha bakın, önceden.
2004 ile 2009 arasında evet. Ki bu verilerin 2008 verileri olduğu söyleniyor. Bence veriler seçmen verisinden 1 milyon daha fazla o seçmen verilerinden. Ama kişileri tek tek incelediğinizde ben kendi kimlik bilgilerimden baktım zaten. Kendi kimlik bilgim de içinde var. Yani bizim partinin çoğunun kimlik bilgisi de içinde var. Evet. Bu veriler 2008'e uyuyor gibi görünüyor ama 1,5 milyon da fazla. Şimdi 2004 ile 2009 arasında bu memlekette avukat varsa tanıdığınız sorun bakalım. Onlara size çok daha net bu sorunun cevabını da vereceklerdir. Benim söylediğim konuyu da onlar iyi biliyor. Bu insanlara vatandaşlık bilgileri resmen mailler yoluyla pazarlanıyordu. Mesajlar evet. Da atılıyordu. Şimdi
hatta bir operasyon yapılıp birkaç kişi gözaltına alındı. Bu meseleyle ilgili onu da biliyoruz.
Tam 27 Temmuz 2010'da 7 ilde bununla ilgili operasyon yapıldı. 2010 yılında.
Evet.
Bakın gözaltılar o gün başladı. Ve ondan sonra tutuklama süreçlerinden sonra 12 kişi de bu konuyla ilgili hüküm giydi, cezaevine girdi. Peki adama sormazlar mı? Bir kere birincisi bu iş, o iddianameyi yazan savcının iddianamesi neydi? Hakim neye karar verdi? Bunlar nereden çalınmış? Ve bu adamlar o çalındıkları hikaye demek ki tescillenmiş ki cezaevine girmişler. E oradaki belgeden bunu sorman lazım. Şimdi bunu anlatan başbakan, kendi bakanı Binali Yıldırım'a sorsun. Binali Yıldırım'dır, ortalıkta yok. Binali Yıldırım bunu biliyor zaten bazı konuların hepsini. Ayrıca ben size başka bir şey söyleyeyim.
Nedir peki? 2009... İşin özü ne? Onu söyler misiniz? Bizi dinleyenler merak edecek çünkü.
Efendim?
Bizi dinleyenler merak edecek. Binali Bey biliyor işin özünü dediniz de. Nedir işin özü?
Ya işin özü zaten aslında beceriksizlik. Yani normalde bu belgeler sızdırıldı ve güvenlik yok. Türkiye'de kişisel verilerin güvenliği olmadığı için bizim kişisel veriler kanunu çıkmadığından kaynaklı. Avrupa bizi bir yıl bazı konulardan men etti zaten o dönemde bu olaylar olduğu için.
Mernis'ten ama, mi sızmış diyorsunuz yani güvenlik anlamında söylediğiniz?
Ya bakın Mernis'ten daha öncesinden sızdığı belli. Çünkü avukatlara bu vatandaşlık verileri nereden verilebilir ki? Mernis'ten olacak herhalde. Evet. Yani siz Mernis'teki şöyle olur. 18 yaşından alın onları birisi. 18 yaşından küçükleri çıkartın seçmen bilgisi gibi görmüş ortada. Hı. Yani bunu kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmek manipülasyon ama bence o kadar basit de gözükmüyor. Neden? Demek ki önümüzdeki süreçte başka bir planları var bunların. Bir şey bulamadılar. Denetim yapıyoruz biz bunlarla. Ne yapıyor siyasi partiler? Adreslerindeki adamların sahtekarlık olmasın, sahte seçmenler olmasın diye bunlarla ilgili denetim yapıyor siyasi partiler. Bir de TC kimlik numaraları üzerinden oy kullanıldığı zaman denetim mekanizması işliyor. Siyasi partilerin işi bu. Başka evet. Bir konuları yok. Ama bu bilgiler nerede var başka? Yani işte var. UYAP'ta var. 30 tane siyasi partide var. Emniyette var. MİT'te var. Her yerde var bu. E peki güvenlik ne? Bunları kendileri açıklaması lazım zaten. Nasıl güvenlik? Siyasi partiler 2014-2015'te bakın 4 tane seçim yapıldı. Bir tanesi yerel, 2 tanesi genel, bir tanesi de cumhurbaşkanlık seçimleri. Her seçim döneminde 3'er kere bu veriler siyasi partilere verildi. 30 tane siyasi partiye verildi. Burada bir sızma operasyonu yok ve bu verilerin çoktan beri de orada olduğunu herkes biliyor. 2008 verisi olduğunu da biliyor. Neden bugün gündeme getirip bunları yapıyorlar? İlginç olan da bu.
Neden CHP diyorlar? Çünkü, veya da diğer 30 evet, partiden herhangi neden biri CHP değil diyorlar?
Bakın CHP neden dediklerini de söyleyeyim size. Şu anda Türkiye'de siyasi partiler içerisinde YSK'nın sistemini ve seçim denetimini yapabilecek en büyük kabiliyete sahip olan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Hem sistemler açısından bizde de bir ses sistemi gibi sistem kurulu ve bütün yetkin arkadaşlarımız konuya hakim vaziyetteler. Denetimler olsun, karşılaştırmalar olsun, seçim takipleri olsun, seçmen takipleri olsun, oy takipleri olsun konusunda en yetkin yapı siyasi partilerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. İkincisi de şu. Önümüzdeki süreçte demek ki bir referandum veya seçim gibi bir şey yapacaklar ki siyasi partileri kendilerinin millete karşı sorumlu olan denetim mekanizmalarından yoksun bırakmak. O zaman ortada bir şaibe çıkar. Bununla ilgili de aslında Adalet Bakanı'nın ve Başbakan'ın açıkladığı da buraya gider. O zaman ben başka bir şey anlarım bu işte.
Yani o zaman da seçimle ilgili başka soru işaretleri çıkar diyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Erdal Aksungar katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ile konuştuk. Davutoğlu açık açık Cumhuriyet Halk Partisi'nden sızdı diyor ama Erdal Aksünger de soruyor. Aslında bunlar seçmen bilgisi de değil diyor. 18 yaşının üzerindeki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 2008 yılı itibariyle belli ki bir yerden sızıntıyla bu bilgiler alındı. Ve sonrasında da diyor, sonrasında da geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura edilmeye çalışılıyor. Diğer partiler değil de neden CHP ve acaba devletin diğer kurumlarından sızmış olamaz mı? Başka noktalarda da bu bilgiler var diyor. Aslında doğru sorular. Neden CHP sorusunun yanıtını da vermesi lazım. Başbakan Davutoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu konuyla ilişkilendirirken.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim 8 gündür yerin 1200 metre altında 34 işçi açlık grevi yapıyorlar. Pek fazla gazetelerde görmüyorsunuzdur, televizyonlarda rastlamıyorsunuzdur ama madenleriyle ilgili alınan kararları protesto ediyorlar ve sadece şekerli su içiyorlar. Madenlerin kapatılmasına karşı çıkıyorlar ve kapatılmaması için de tıbbi yardımı da reddediyorlar. O işçilerin durumunu konuşalım istedik şimdi. Ve Gülahmet Güven telefon attığımızda. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı. Merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.
Amasya'nın Suluova ilçesinde Soma Holding'e ait Gürmin Enerji'nin aldığı yeni Çeltek Maden Ocağı'ndan bahsediyoruz değil mi Gülahmet
evet,
Bey?
Evet, aynen efendim. Evet,
burada doğru. 8 gündür işçiler yerin 1200 metre altında açlık grevi yapıyorlar. Çünkü madeni kapatma kararı alınmış ve evet, bunu efendim protesto ediyorlar. Durumları nedir? Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir takım girişimleriniz var mı? Yetkililer ne diyorlar? Bir çözüm ihtimali görünüyor mu? Bunun için aradık sizi.
Evet, sizin de söylediğiniz gibi Yeni Çeltek Linyit İşletmesi 1955 yılında kurulmuş. 2003 yılında geçmişte grizo patlamalarıyla gündeme gelen bölgenin en büyük istihdam kapılarından birisi. İki defa büyük grizo patlaması olmuş. 1965 yılında 67 kişi, 1990 yılında 68 kişi şehit olmuş yer altında iş kazasında. Daha yüzlerce ferdi kazalarda ve 2013 yılında burası bölgede de ciddi manada bir kömür rezervi var. Yaklaşık 100 milyon ton civarında yer altında kömür rezervi tespit edildi. Termik santrali kurma ve ocağı daha rentable, daha istihdamı, daha fazla istihdam vaadiyle burası Soma Holding'e devredildi 2013 yılı Mayıs ayında.
Evet.
Ondan bu zamana devam ederken tabii daha sonra kaza oldu. Huzursuzluklar başladı işin doğrusu. İşverenin durumu ortada. Soma'da zaten 2800 tane insan işti. 300 tane arkadaşımız şehit oldu biliyorsunuz. Tabii o süreden bu zamana kadar da buraya verilen sözlerin hiçbirisi yerine getirilmedi. Evet. Ne iş yeri rehabilite edildi, ne istihdam arttı. Aksine sıkıntılar hep artarak devam etti. Bugüne kadar geldi. Ta o zamanlardan, kazadan önce, kaza zamanından ayrılıp tazminatını alamayan arkadaşlarımız işveren ocağa hiçbir yatırım yapmadı. Ve en sonda 5-6 aydır ciddi manada sıkıntılarımız vardı zaten işverenden. En sonda ocağın işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili tedbirlerini almadılar. Bunun akabinde de ocağa Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri çağrıldı. Ocağı durdurma kararı aldı. Yani üretim yapılamaz, eksiklerinizi giderin mahiyetinde.
Evet.
Fakat işveren ne yaptı bunun karşılığında? Dedi ki ocak ağızlarını, galerileri kapatarak benim burada işim yok. Çalışmak istiyorsanız buyurun Somu'ya diye. Burada 300'e yakın insan var. Bunların herkesin kendine göre derdi sıkıntısı var. Yatalak hastaları olan var, iş kazasında olan var. Kaldı ki burayı devralırken bu insanlar iş garantisiyle tüm haklarının korunacağı garantisiyle.
Peki,
burada çalıştıkları garantisiyle.
Çözüm görünüyor mu ufukta? Çünkü 34
evet,
işçinin fenalaştığını biliyoruz.
Noktada da,
220
evet,
işçinden
geldiğimiz bahsediyoruz. Noktada da ayın 24'ü itibariyle böyle bir karar aldıkları zaman biz de bu karara karşı arkadaşlarımızla beraber karşı çıktık. O bacağı ağızlarının örülmesini engelledik, iptal ettik, oraları yıktık. Ve arkadaşlarımızla beraber önce Amasya bölgesinde, Sulova'da, Merzifon'da, Amasya merkezde kitlesel eylem yaptık. Sesimizi yerelde duyurmak için. Ne olursa olsun biz Soma'ya gitmeyeceğiz. Biz burada iş garantisi verildi. Biz burada çalışmak istiyoruz. Soma'ya gidip sürünerek ölmektense burada ölmeyi istiyoruz dedik. Ve yaklaşık 9 gün önce de bu yaptığımız bölgedeki eylemlerin ardından 9 gün önce de arkadaşlarımız 220 kişi yeraltı kadrosunda çalışan 220 arkadaşımız yer altına indi. Açlık grevine başladılar. Bugün 9. günde bu grevimiz devam ediyor. Bu zamana kadarki süreçte siz sabah biraz önce yayında 34 kişi demiştiniz. Düne kadarki sürede 34 tane arkadaşımız yer altından hastaneye kaldırıldı rahatsızlanarak. Bugün bir 4 arkadaşımız daha hastaneye kaldırıldı, rahatsızlandı. Gittiler. Yer altında da şu anda durumu iyi olmayan, ben dün gece yine yer altındaydım, şu anda yine yoldayım, oraya gidiyorum. Durumu iyi olmayan 3-4 tane arkadaşımız ciddi manada rahatsız. Onları ikna edip yer üstüne çıkaramadık.
Peki,
sağlık görevlilerini çağırıyoruz. Yer altına inmiyorlar. Bu arkadaşlarımız da yer üstüne sağlık tedavisini kabul etmiyorlar.
Peki Çalışma Bakanlığı'ndan, Enerji Bakanlığı'ndan bir çözüm için bir şey var mı? Çok kısa vaktimiz var. Ne olur iki cümle.
Biz bu konuyla ilgili yöredeki tüm iktidar, muhalefet, tüm siyasileri, sivil toplum örgütlerini Çalışma Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduk. Geçen hafta hatırlarsınız Cuma günü o bölgede eylemler oldu. Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı. O arada da Ulaştırma Bakanı gelmişti. Ona durumu yer altında açlık grevinde olan 3-4 tane temsilci çıkardık, ikna ettik. Dışarıda eylem yapan ailelerden aldık, bir grup arkadaşla görüştük. Kendisi de bu işi biz anlattıktan sonra bu işin hükümetin çözmesi gerektiğini, ciddi manada bir sıkıntı olduğunu, ama ben de bu hükümetin direkt bir bu konuyla ilgili olmasa bile bir bakanıyım, ben görüşeceğim dedi. Türk İş Başkanı bugün yaptığımız görüşmelerde Çalışma Bakanı'yla defalarca görüştüğünü, bugün yine görüştü. Durumun iyiye gitmediğini, yer altındaki dün akşam da biz Maden İş Sendikası Genel Başkanımızdan beraber gün gündüz gittik. Gece yer altında arkadaşlarımızın yanındaydık. Bugün sabah döndük. Ben şimdi yine tekrar dönüyorum. İzah anlattık. Türk İş Başkanı da Çalışma Bakanı'na durumu izah etti. Onlar da gündüz bana bu eylemi bitirmemiz gerektiğini, insanların yer altında kötüye gittiğini, durumun yer üstünde hak aramamız gerektiğini söylediler. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede de arkadaşlarımız kesinlikle biz bir bu işin garantisi verilene kadar biz
çıkmayacağız diyorlar. Peki şu anda henüz yer daha bir çözüm görünmüyor anladığım kadarıyla.
Şu anda bir çözüm yok. Türk İş Başkanımız Enerji Bakanı'na da bizzat bu konuyu ilettiğini söyledi. Ama biz çalışanlar olarak kesinlikle arkadaşlarımızın talebi o yönde. Kesinlikle biz bu bölgenin insanıyız. Burada doğduk, burada öleceğiz.
Burada da çalışmak istiyoruz.
Burada da çalışmak istiyoruz. Zaten talebimiz şu. Ne olursa olsun biz burada çalışmak istiyoruz.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız çok kısa sürede bir çözüm olur. İnşallah kimsenin canına da bir şey gelmez tabii ki. Çok teşekkürler. Evet, Suluova'daki bu eylemi aktardık size. Maden işçileri, 220 maden işçisi madenlerin kapatılmasına karşı çıkıyorlar. Soma Holding'in satın aldığı bir maden burası. Özelleştirilen bir maden ve Soma'daki kaza sonrasında dağılan işler nedeniyle bu madenler de kapanma noktasına gelmiş. Madenciler çalışsın diyorlar. Türk İş de bu işin peşinde. Eylemler de devam ediyor. Ama şu anda bir çözüm umudu görünmüyor sendikacılardan aldığımız bilgilere göre.
Twitter.com/bidebunudinle Facebook.com/bidebunudinle
İki haber aktaralım. Artık yavaş yavaş da bitirelim programı. Onlardan birisi Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya oluyor. Önemliydi. Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi dolduktan sonra yerine kim gelecek diye bakılıyordu ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın başkanın yerine, Erdem Başçı'nın yerine atanması üzerinde anlaşma sağlanmış belli ki. Niye önemliydi? Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki danışmanların istekleri farklıydı. En azından Merkez Bankası'nın politikaları açısından Erdem Başçı'nın uygulamalarına karşı çıkıyorlardı. Bu nedenle oraya kendi politikalarını uygulayacak bir ismin getirilmesini istiyorlardı. Ve Erdem Başçı, Mehmet Şimşek, Ali Babacan ekolünde ise farklı talepler vardı. Peki hangisi şu anda hayata geçmiş durumda? Erdem Başçı'nın kontenjanından Merkez Bankası'nda olan bir isim başkanlığa atandığı için sanki biraz Mehmet Şimşek'in sözünün geçtiği gibi bir görüntü var. Ama bunu önümüzdeki günlerde de konuşacağız tabii. Merkez Bankası politikalarında değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı istedi diye faizler düşürülecek mi mesela? Bütün bunları göreceğiz. Efendim dün biz burada değildik. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül törenindeydik. Onun için de programımıza ara verdik. Bir ödül verdiler bize, sağ olsunlar. Ekip arkadaşlarımızla birlikte aldık. Birazdan arkadaşlarıma da teşekkür edeceğim. Ama dün akşam 3 yerde olmak istedim. Birisi burada program yapmak. İkisi ödül için Gazeteciler Cemiyeti'nin programında olmak. Üçüncüsü de Beşiktaş maçıydı. Vodafone Arena açıldı. Dün akşam ilk maç vardı Bursa Spor'la. Aslında maç öncesinde bir gittim, semtin havasını aldım, Beşiktaşlıların heyecanını gördüm. İnanılmaz güzeldi. Bir panayır havası vardı. Eşler, çocuklar el ele tutmuşlar ve hepsi Dolmabahçe'den stadın yolunu tutmuşlardı. 2 saat, 2,5 saat öncesinde. Ben geçtikten yarım saat sonra, yani maça 1,5 saat kala kıyamet kopmuş. Ve polisler hem gazla, hem plastik mermiyle, hem tazikli suyla taraftarları stadın önünden dağıtmak istemişler. Çok kötü görüntüler tabii. Bugün bütün dünyada hemen hemen bu maç konuşulurken hem yeni stadtan övgüyle bahsediliyor ama polislerin gösterdiği o aşırı tepkiden de böyle bir haber olarak bahsedildiğini görüyoruz bütün dünyada. Çocuklar var, çok ciddi şekilde etkilenmişler. Stadın içine kadar girmiş gaz ve aynı zamanda tazikli suyla müdahale. o şenlik havasını, o panayır havasını ortadan kaldıran ve bir enteresan bir girişim olarak bakmak lazım buna. Biletsiz seyircilerin yarattığı bir kargaşadan bahsediliyor. Bunun önlemini de farklı bir noktada almak lazımdı. Ama sanıyorum ilk geceyi zehir etti diyebiliriz polisler için. Neyse ki maç sonucu Beşiktaşlılar, bizler güldük ve Bursa Spor kaybetti. Beşiktaş kazandı ve şampiyonluk yolunda da önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi ödülle ilgili teşekkürlerimizi dün akşamdan bu yana yapmaya devam ediyoruz. Cem'le birlikte, Necdet'le birlikte, Duygu'yla ve Ece'yle birlikte bu programı hazırlıyoruz. 150 program yaptık. Yaklaşık yani 800-900 civarında konuk ağırladık. Gündemde kim varsa onlarla konuşup detaylarını size aktarmaya çalışıyoruz olayların. Aktarmaya da devam edeceğiz ve birilerinin bunu fark etmiş olması ve programımızı övgüye değer bulması da gerçekten bizi ve arkadaşlarımızı, beni çok mutlu etti. Bunu da size aktarmış olayım. Biz yine aynı heyecanla devam edeceğiz. Yarın saat 17.30'da buradayız. Gece 12'de bu programın tekrarı olduğunu hatırlatalım. İsterseniz bir de bunu izle.com adresine girin ve YouTube yayınının tekrarını da izleyebileceğinizi söyleyelim. Bu sefer kargoyla veda ediyoruz. Necdet kargoyu ayarlamış. Öyle sarhoş olsam gidiyor kargo.
Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam. Seni gördüğüm günü, sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, içinde sen olmasan. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki ben seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam, seni gördüğüm günü, sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, içinde sen olmasan. Sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak sarhoş olsam ki ayılmasam, öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, öyle sarhoş olsam ki ayılmasam.